Ayrım 11, Cehennem, Dan Brown, sayfa 151. 26. Bölüm. Bir su kulesi havada 6 metre yükseldi. Langdon onun hafifçe yere inişini izlerken yaklaştıklarını anladı. La Cerquiata'nın yapraklı tünelinden çıkıp açıklık bir çimenlikten koşarak yüksek ağaçların arasına girmişlerdi. Şimdi Boboli'nin en ünlü fıskiyeli çeşmesine bakıyorlardı. Üç dişli mızrak tutan Stoldo Lorenzi'nin bronz Neptün'üne. Yerli halk arasında biraz da saygısızca çatal çeşmesi olarak adlandırılan bu heykel bahçelerin merkez noktası olarak kabul edilirdi. Sienna korunun ucunda durup ağaçların arasından yukarı baktı. Helikopteri görmüyorum. Langdon da onu artık duymuyordu ama çeşme oldukça gürültülüydü. Sienna yakıt alması gerekmiştir dedi. Bu bizim için bir şans. Hangi taraftan gidelim? Langdon onu sola yönlendirdi ve dik bir yokuştan inmeye başladılar. Ağaçların arasından çıkarlarken Pitti sarayı göründü. Sienna alçak sesle mırıldandı. Ne hoş bir küçük ev. Langdon alaycı bir ifadeyle tipik Medici alçak gönüllülüğü diye karşılık verdi. Yaklaşık 500 metre uzakta olan Pitti Sarayı'nın sola ve sağa doğru uzanan taş cephesi manzarayı kaplıyordu. Dış cephesinde göze çarpan kaba taş işçiliği ile binaya hakim olan otoriter hava, sürgülü pencereler ve kemerli açıklıkların güçlü tekrarlarıyla daha da vurgulanıyordu. Geleneksel olarak resmi saraylar yüksek zeminlere inşa edilirdi. Böylece bahçedekiler binayı görmek için yukarı bakmak zorunda kalırlardı. Ama Pitti Sarayı Arno Nehri'nin yakınındaki alçak bir vadiye inşa edilmişti. Bu da Boboli bahçelerindeki insanların sarayı görmek için aşağı bakmaları gerektiği anlamına geliyordu. Aslında bu daha dramatik bir etkiydi. Bir mimar sarayın adeta doğa tarafından inşa edilmiş gibi göründüğünü söylemişti. Sanki dev taşlar uzun bayırdan aşağı yuvarlanmış ve aşağıda sipere benzeyen zarif bir yığın oluşturmuşlardı. Alçak zemindeki daha savunmasız pozisyonuna rağmen Pitti Sarayı'nın sağlam taş yapısı o kadar etkileyiciydi ki Napolyon Floransa'dayken burayı bir kez karargah olarak kullanmıştı. Siena Sarayı'nın yakındaki kapılarını göstererek "Bak!" dedi, "iyi haber." Langdon da görmüştü. Bu tuhaf sabahta en hoşa giden görüntü sadece sarayın kendisi değil, binadan dışarı çıkıp aşağıdaki bahçelere doğru ilerleyen turistlerdi. Saray ziyareti açılmıştı. Bu da Langdon ve Sienna'nın içeri sıvışıp binanın içinden bahçelere doğru kaçmakta bir sorun yaşamayacakları anlamına geliyordu. Langdon sarayın dışına çıktıklarında Arno Nehri'nin sağ tarafta kalacağını ve onun ilerisinde de eski şehrin kulelerini göreceklerini biliyordu. Sienna ile birlikte dik yokuştan aşağı yarı koşarak indiler. Aşağı inerlerken bir tepenin yamacından nal gibi duran ve dünya tarihinde ilk opera eserinin sergilendiği yer olan Boboli Amfiteatrı'ndan geçtiler. Sonra ikinci Ramses'in obeliskini ve temeline yerleştirilmiş tarihsiz sanat eserini geride bıraktılar. Rehber kitaplar bu parçadan Roma'nın Caracalla kaplıcalarından dev bir taş havuz olarak bahsederdi. Ama Langdon onu her zaman dünyanın en büyük küveti olarak görürdü. Bu şeyi gerçekten başka bir yere koymalılar. Sonunda sarayın arkasına ulaşıp sakin bir şekilde yürüyerek göze çarpmadan günün ilk turistlerinin arasına karıştılar. Akıntıya karşı dar bir tünelden inerek ziyaretçilerin sarayın sonradan yapılmış kafeteryasında sabah espressolarını içtiği bir iç avluya vardılar. Havada taze çekilmiş kahve kokusu vardı. Langdon aniden oturup doğru düzgün bir kahvaltı yapma ihtiyacı hissetti. Yola devam edip sarayın ana kapılarına çıkan geniş taş geçide girerlerken bugün o gün değil diye düşündü. Kapıya yaklaşırlarken Langdon ve Sienna dışarıdaki bir şeye bakmak için sütunlu girişte toplanmış bir turist engeliyle karşılaştılar. Langdon kalabalığın arasından sarayın önündeki alana baktı. Langdon'ın hatırladığı kadarıyla Pitti'nin büyük girişi kasvetli ve soğuktu. Via dei Guicciardini adındaki ön bahçe bakımlı bir çimenlik veya peyzaj değil, yamaç boyunca uzanarak aşağı inen ve adeta taştan büyük bir kayak pistini andıran geniş bir asfalt yoldan ibaretti. Langdon o anda tepenin aşağısındaki kalabalığın toplanma sebebini gördü. Pitti meydanının aşağısında yarım düzine polis aracı her yönden içeri giriyordu. küçük bir askeri tim silahlarını hazırlayarak tepeyi tırmanıyor, sarayın ön tarafını koruma altına almak için araziye yayılıyordu. 27. Bölüm. Polis Pitti sarayına girerken sarayda geldikleri yoldan dönen Sienna ile Langdon polisten uzaklaşmaya başlamışlardı bile. Avludan ve kargaşanın kaynağını görmek için merakla bakılan turist seslerinin yayıldığı kafeteryadan hızla geçtiler. Sienna yetkililerin kendilerini bu denli çabuk bulmasına şaşırmıştı. Yerimizi zaten tespit ettiği için helikopter gitmiş olmalı. Bahçeden aşağı indikleri dar tüneli buldular ve hiç tereddüt etmeden geçide dalıp merdivenleri çıktılar. Merdivenin sonu yüksek bir istinat duvarı boyunca sola doğru yükseliyordu. Yanından yukarı doğru tırmandıkça duvarın boyu kısaldı. Sonunda duvarın üstünden Boboli bahçelerinin geniş açıklığını görebiliyorlardı. Langdon birden Sienna'yı kolundan tutup geri çekerek istinat duvarının arkasında görünmeyecek şekilde başını eğdi. Sienna da görmüştü. Yaklaşık 300 metre ileride amfiteyatrın gerisindeki bayırda ağaçlıkları arayan, turistlerle konuşan ve telsizleriyle haberleşen polisler vardı. Kapada kısıldık. Robert Langdon'la ilk karşılaştığında işin bu duruma geleceğini hiç tahmin etmemişti. Bu yaptığım pazarlığı aşıyor. Sienna Langdon'la birlikte hastaneden ayrıldığında kirpi saçlı bir kadın ve silahından kaçtıklarını sanıyordu. Oysa şimdi bir ordudan ve İtalyan yetkililerden kaçıyorlardı. Artık kaçma ihtimallerinin sıfıra yakın olduğunu anlıyordu. Nefessiz kalan Sienna başka çıkış yolu var mı diye sordu. Langdon sanmıyorum dedi. Bu bahçe surlarla çevrili bir şehir gibi. Sonra aniden susup döndü ve doğuya baktı. Tıpkı Vatikan gibi. Yüzünde tuhaf bir ümit ışığı belirmişti. Mevcut durumlarıyla Vatikan'ın ne ilgisi olduğuna dair Sienna'nın hiçbir fikri yoktu. Ama Langdon sarayın arka tarafına bakarak birden başını sallamaya başlamıştı. Sienna'yı da kendiyle birlikte sürüklerken zayıf bir ihtimal dedi ama buradan çıkmanın farklı bir yolu olabilir. İstinat duvarını döner dönmez karşılarında beliren iki şekle neredeyse çarpıyorlardı. Her iki şekilde siyahlar giyinmişti. Korku dolu bir an Sienna onların apartmanda karşılaştığı askerler olduğunu sandı. Ama yanlarından geçerken yalnızca turist olduklarını anladı. Üzerlerindeki siyah deri kıyafetlerin tarzından anladığı kadarıyla İtalyandılar. Aklına bir fikir gelen Sienna turistlerden birini kolundan tutarak elinden geldiğince sıcak bir tebessümle gülümsedi. Hızlı bir İtalyancayla "Podirci dove la galleria del costume" diyerek sarayın ünlü kostüm galerisinin yerini sordu. "Io e mio fratello siamo in ritardo per una visita privata." Dipnot ağabeyimle ben özel bir turun gerisinde kaldık. Certo, elbette. Yardım etmek istediği anlaşılan adam onlara gülümsedi. Proseguite dritto per il sentiero. Dipnot patika boyunca düz ilerleyin. Adamın dönüp istinat duvarı boyunca gösterdiği batı tarafı Langdon'un baktığı yerin çok uzağındaydı. İki adam giderlerken Sienna, molto grazie diye cıvıldayarak gülümsedi. Dipnot çok teşekkürler. Sienna'ya etkilendiğini belli eder bir ifadeyle bakan Langdon belli ki niyetini anlamıştı. Polis turistlere soru sorduğunda Langdon ile Sienna'nın kostüm galerisine gittiklerini öğrenecekti. Önlerindeki haritaya bakılacak olursa galeri sarayın en batı ucundaydı. Gittikleri istikametin tam ters yönünde. Açık bir meydanın karşısında saraydan uzaklaşarak yokuş aşağı inen bir yaya yolunu gösteren Langdon, "Şu patikaya buradan geçmemiz lazım." dedi. Taş yaya yolu şimdi sadece 90 metre mesafedeki yokuştan aşağı inen yetkililerden saklanacak bolca yer sudan uzun çalıların yanında saklıydı. Sienna açık alandan geçip saklı patikaya ulaşma ihtimallerinin zayıf olduğunu düşündü. Orada polisleri merakla izleyen turistler toplanmaya başlamıştı. Yaklaşan helikopterin zayıf gürültüsü yeniden duyuluyordu. Onu elinden tutup açık meydana çeken Langdon, "Ya şimdi ya da hiç" dedi ve kalabalık turist grubunun arasında kıvrılarak ilerlemeye başladılar. Sienna koşma dürtüsünü bastırırken elini sıkıca kavrayan Langdon sert ama sakin adımlarla yürüyordu. Sonunda patikanın başına geldiklerinde Sian'la fark edilip edilmediklerini anlamak için omzunun üstünden geriye baktı. Görünürdeki tüm polisler diğer tarafa dönmüş yaklaşan helikoptere bakıyordu. Dönüp Langdon'la birlikte patikadan aşağı yürümeye koyuldu. Şimdi karşılarında ağaçların üstünde beliren eski Floransa manzarası görünüyordu. Il Duomo'nun kırmızı kiremitli kubbesini ve Giotto'nun yeşil kırmızı beyaz çan kulesini gördü. Bir an için imkansızmış gibi görünen varış yerleri Vecchio Sarayı'nın mazgal siperli kulesini bile seçebildi. Ama patikadan aşağı indikçe yüksek duvarlar manzarayı engelleyerek bir kez daha onları içine aldı. Yokuşun aşağısına vardıklarında nefessiz kalan Sienna, Langdon'ın nereye gittiklerini bilip bilmediğini merak etti. Patika doğruca bir labirent bahçeye gidiyordu ama Langdon kendinden emin bir tavırla soldaki geniş çakıl taşı avluya döndü ve ağaçların gölgesinde kalan çitin arkasına saklanarak kenara geçti. Boş avlu turistik bir alandan çok çalışanların park yerine benziyordu. Sonunda Sienna nefes nefese "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Geldik sayılır." "Nereye geldik sayılır?" Tüm avlu en az 3 bina katı yüksekliğindeki duvarla çevrilmişti. Sienna'nın görebildiği tek çıkış soldaki araç girişiydi ki o da sarayın ilk yapıldığı çapulcuların dolaştığı günlerden kalma gibi görünen koca bir demir kafesle mühürlenmişti. Sienna barikatın gerisinde Pitti meydanında toplanmış polisleri görebiliyordu. Yeşilliğin yanından ayrılmadan ilerleyen Langdon tam karşılarındaki duvara yönelmişti. Sienna açık bir giriş görebilmek için her yanı taradı ama sadece içinde hayatında karşılaştığı en iğrenç heykeli barındıran küçük bir niş görebildi. "Aman tanrım, yeryüzündeki tüm sanat eserlerini satın alabilecekken Medici'ler bunu mu seçmiş?" Karşılarındaki heykel dev bir kaplumbağaya binen obez ve çıplak bir cüceyi betimlemişti. Cücenin testisleri kaplumbağanın kabuğunda yassılaşmıştı. Kaplumbağanın ağzı ise sanki hastaymış gibi su damlatıyordu. Langdon yürümeye arar vermeden "Biliyorum," dedi. "Bu Braccio di Bartolo, ünlü bir saray cücesi. Bana kalırsa bunu dev bir küvete koymalıydılar." Langdon birden sağa döndü ve Sienna'nın o ana dek göremediği basamaklardan aşağı inmeye başladı. Çıkış yolu mu? Ümidi kısa sürdü. Köşeyi dönüp Langdon'ın peşinden basamaklardan inerken çıkmaz yola girdiklerini fark etti. Burası duvarları diğerlerinden iki katı yükseklikte bir çıkmazdı. Sienna uzun yolculuklarının bir mağara ağzında sona ereceğini hissetti. Arka duvara oyulmuş bir derin bir yeraltı odası. "Bizi oraya götüremez." Mağaranın esneyen bir ağız gibi duran girişinin üst kısmındaki hançeri andıran damla taşlar korkunç görünüyordu. Bunun ardındaki boşlukta jeolojik şekiller sanki taşlar eriyormuş gibi duvarlardan aşağı damlıyor, aralarında Sienna'yı korkutan, sanki taş tarafından yutulmuş gibi duvarlardan fırlayan insansı biçimlerin de bulunduğu şekillere dönüşüyordu. Görüntünün bütünü Sienna'ya Botticelli'nin La Mappa dell'Inferno'sundaki bir şeyi hatırlatmıştı. Her nedense etkilenmiş gibi görünmeyen Langdon mağaranın girişine doğru koşmaya devam etti. Daha önce Vatikan hakkında bir yorum yapmıştı ama Sienna papalık sınırları içinde acayip mağaralar olmadığına emindi. Biraz daha yaklaşınca Sienna'nın gözleri girişin üstündeki saçaklığa kaydı. Burada damla taş ve Nebulus taşı karışımının sanki iki kadını içine alıyormuş gibi görünen çıkıntıları göze çarpıyordu. İki kadının iki yanında Medici'lerin ünlü arması, altı topun veya pallenin üzerine işlendiği bir kalkan vardı. Langdon aniden girişten uzaklaşıp sola dönerek Sienna'nın daha önce fark etmediği bir yere doğru ilerledi. Mağaranın solunda küçük gri bir kapı, eskimiş ahşap kapı pek önemli bir şey gibi durmuyordu. Bir depo veya alet dolabının kapağı olabilirdi. Açma ümidiyle hemen kapıya koştu ama kapının kolu yoktu. Pirinçten bir anahtar deliği vardı ve yalnızca içeriden açılabileceği belliydi. "Lanet olsun," diyen Langdon'ın gözleri şimdi kaygıyla parlıyordu. Daha önceki ümitli hali uçup gitmişti. "Sanmıştım ki..." Bir anda helikopterin kulak tırmalayıcı vınlama sesi etraflarındaki yüksek duvarlarda yankılandı. Sienna dönüp baktığında helikopterin sarayın üstünde yükselerek bulundukları yöne geldiğini gördü. Langdon da görmüş olmalıydı ki Sienna'yı elinden tutup mağaradan içeri koştu. Başlarının üstünden sarkan damla taşların altına tam zamanında girerek gözden kayboldular. Sienna tam yerinde bir son diye düşündü. Cehennemin kapılarından koşmak. 28. Bölüm. Yaklaşık 400 metre doğudaki Vajenta motosikletini park etti. Grazia Köprüsü'nden eski şehre girmiş, sonra Vecchio Köprüsü'nün etrafından dolaşmıştı. Kaskını motosiklete bağladıktan sonra köprüye çıkıp erkenci sabah turistlerinin arasına karıştı. Nehirden esen serin Mart rüzgarı Vajenta'nın kirpi saçlarını kabartınca Langdon'ın kendisinin tipini bildiğini hatırladı. Köprüdeki işportacılardan birinin tezgahının önünde durdu ve bir Amo Firenze beyzbol şapkası satın alıp yüzüne kadar indirdi. Deri kıyafetinden görünen tabancasının şişkinliğini düzeltti ve köprünün ortasına yakın bir yerde Pitti Sarayı'nı görecek şekilde bir sütuna yaslanarak pozisyon aldı. Buradan Arno nehrinden Floransa'nın kalbine doğru ilerleyen yayaları gözlemleyebiliyordu. Langdon yaya diye düşündü. Eğer Porta Romana'nın etrafından bir yol bulursa eski şehre gidebilmek için mutlaka bu köprüden geçmesi gerekecek. Soldan Pitti Sarayı'nın bulunduğu yönden gelen siren seslerini duyabiliyordu. Bunun iyi haber mi yoksa kötü haber mi olduğunu merak etti. Hala onu mu arıyorlardı yoksa yakaladılar mı? Vajenta neler olduğunu anlamak için kulak kabartırken aniden yeni bir ses duydu. Bir yerlerden yüksek bir vınlama sesi geliyordu. İçgüdüsel olarak gökyüzüne doğru baktı ve onu hemen tanıdı. Uzaktan kumandalı küçük helikopter sarayın üzerinden hızla Boboli bahçelerinin kuzeydoğu köşesindeki tepelere doğru alçalıyordu. Vajenta içinde yükselen bir umut dalgasıyla takip helikopteri diye düşündü. Eğer havadaysa Brüder Langdon'ı henüz bulmamış demektir. Bahçelerin kuzeydoğu köşesini kontrol eden helikopter hızla yaklaşıyordu. Orası Vecchio Köprüsü ve Vajenta'nın pozisyonuna en yakın bölgeydi. Bu da onun cesaretini arttırdı. Eğer Langdon Brüder'i atlattıysa kesinlikle bu yönde ilerleyecektir. Vajenta izlerken helikopter aniden pike yaparak yüksek bir taş duvarın arkasında gözden kayboldu. Kadın onun ağaç çizgisinin altında bir yerde havada durduğunu duyabiliyordu. Anlaşılan ilgisini çeken bir şey bulmuştu. 29. Bölüm. Sienna ile birlikte loş mağaranın içine tıkılmış olan Langdon, ara bulacaksın diye düşündü. Bir çıkış aradık ve çıkmaz sokak bulduk. Mağaranın ortasındaki biçimsiz çeşme gizlenmeye olanak sağlıyordu. Ama Langdon gizlice arkasından bakınca çok geç olduğunu anladı. Helikopter duvarlarla çevrili çıkmazın içine girip mağaranın dışında aniden durmuştu. Şimdi yerden sadece 3 metre yukarıda yapay mağarayı görecek şekilde havada asılı duruyor, öfkeden kudurmuş avını bekleyen bir böcek gibi yüksek sesle vınlıyordu. Langdon geri çekilip tatsız haberi Sienna'ya verdi. ''Sanırım burada olduğumuzu biliyor.'' Helikopterin vınlaması mağaranın içinde neredeyse kulakları sağır edecek kadar yüksek duyuluyor, taş duvarlardan şiddetle yankılanıyordu. Langdon minyatür bir mekanik helikopter tarafından rehin tutulduklarına inanamıyordu ama yine de ondan kaçmaya çalışmanın faydasız olacağının farkındaydı. ''Peki şimdi ne yapacağız? Böyle bekleyecek miyiz?'' Küçük gri kapının arkasında duran şeye ulaşma planı mantıklıydı ama kapının sadece içeriden açıldığını fark etmemişti. Gözleri mağaranın karanlığına alışan Langdon etraflarındaki tuhaf şeyleri incelerken başka bir çıkış olup olmadığını merak etti. Umut vaat eden hiçbir şey görmüyordu. Mağaranın içi hepsi tuhaf duvarlar tarafından yutuluyormuş gibi görünen hayvan ve insan oymalarıyla süslenmişti. İçi sıkılan Langdon yukarıdan uğursuzca sallanan sarkıtlara baktı. Ölmek için iyi bir yer. Adını mimarı Bernardo Buontalenti'den almış olan Buontalenti mağarası. Floransa'daki en tuhaf yerdi. Pitti Sarayı'na gelen genç ziyaretçiler için bir eğlence evi olarak tasarlanan 3 bölmeli mağara süiti, naturalist fantezi ile gotik aşırılığın bir karışımıydı. Damlayan ve sarkıt oluşturan taşlar duvarlara oyulmuş figürleri yiyor ya da dışarı sızdırıyormuş gibi görünüyordu. Medici'lerin döneminde mağara duvarlarından sular akan bir yerdi. Bu sıcak Toskana yazlarında mekanı serinletmeye ve gerçek bir mağara havası yaratmaya yarıyordu. Langdon ve Sienna ortadaki çeşmenin arkasındaki ilk ve en büyük bölmeye gizlenmişlerdi. Etrafları çoban, köylü, müzisyen, hayvan ve hatta Michelangelo'nun dört tutsağının renkli kopyalarıyla çevrilmişti. Hepsi onları içine çeken akışkan kayalardan kurtulmaya çalışıyor gibiydiler. Sabah ışığı tavandaki aydınlatma deliğinden içeri süzülüyordu. Bir zamanlar burada içinde parlak kırmızı renkli bir sazanın yüzdüğü içi su dolu dev bir cam top bulunuyordu. Langdon orijinal Rönesans ziyaretçilerinin mağaranın dışında havada duran gerçek bir helikoptere, ki bu İtalya'nın Leonardo da Vinci'sinin fantastik bir hayaliydi, nasıl tepki vereceklerini merak etti. Tam o sırada helikopterin vınlaması kesildi. Ses azalmamış, aniden kesilmişti. Kafası karışan Langdon çeşmenin arkasından gizlice bakınca helikopterin yere inmiş olduğunu gördü. Şimdi çakıl taşlı meydanda yerde dururken o kadar da uğursuz görünmüyordu. Özellikle ön tarafındaki arı iğnesine benzeyen kayıt kamerası onlara doğru değil de küçük gri kapıya doğru dönükken. Langdon'ın rahatlama hissi çok kısa sürdü. Helikopterin 100 metre arkasında, cüce ve kaplumbağa heykelinin yanında ağır silahlı 3 asker merdivenlerden aşağı doğruca mağaraya doğru iniyorlardı. Askerlerin üzerinde omuzlarında yeşil rozetler bulunan tanıdık siyah üniformalar vardı. Kaslı öncülerinin boş gözleri Langdon'ı hayallerinde gördüğü veba maskesini hatırlattı. ''Ben ölümüm.'' Langdon o son andan sonra minibüsü veya gizemli gümüş saçlı kadını hiçbir yerde görmemişti. Ben yaşamım. Askerler yaklaşırken içlerinden biri merdivenin aşağısında durup arkasını döndü. Bu alana başka birinin inmesini engellemek ister gibi arkasına bakıyordu. Diğer ikisi mağaraya doğru ilerlemeye devam ettiler. Langdon ve Sienna tekrar harekete geçtiler. Aslına bakılırsa sadece kaçınılmaz olanı erteliyorlardı. Emekleyerek geri geri daha küçük, daha derin ve daha karanlık olan ikinci mağaraya girdiler. Burada da merkezde bir sanat eseri vardı. Birbirine sarılmış iki sevgili heykeli. Langdon ve Sienna heykelin arkasına saklandılar. Langdon karanlıkta temkinli bir şekilde heykel kaidesinin arkasından bakarak yaklaşan saldırganları izledi. İki asker helikopterin yanına vardıklarında biri durup yere eğildi ve aracı eline alıp kamerayı inceledi. Langdon cevabı kendine itiraf etmekten korkarak ''Araç yerimizi tespit etti mi?'' diye sorguladı. Kaslı asker buz gibi gözlerle Langdon'ın bulunduğu tarafa doğru bakarak ilerliyordu. Mağaranın ağzına kadar gelmişti. ''İçeri giriyor.'' Langdon heykelin arkasına gizlenip Sienna'ya her şeyin bittiğini söylemeye hazırlanırken aniden hiç beklenmedik bir şeye şahit oldu. Asker mağaranın içine girmek yerine aniden sola dönmüş ve gözden kaybolmuştu. ''Nereye gidiyor? Burada olduğumuzu bilmiyor mu?'' Birkaç saniye sonra Langdon bir ses duydu. Tahtanın üzerine inen bir yumruk sesi. Langdon küçük gri oda diye düşündü. Nereye açıldığını biliyor olmalı. Pitti Sarayı'nın güvenlik görevlisi Ernesto Russo her zaman profesyonel bir futbolcu olmak istemişti. Ama 29 yaşındayken aşırı kilolu olduğu için çocukluk hayalinin asla gerçekleşmeyeceğini kabul etmek zorunda kalmıştı. Ernesto son 3 yıldır Pitti Sarayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Dolap büyüklüğündeki ofisinde hep aynı sıkıcı işi yapıyordu. Ernesto oturduğu ofisin dışındaki küçük gri kapıyı yumruklayan meraklı turistlere alışkındı ve genellikle onları umursamazdı. Ama bugün kapı çok sert bir şekilde ve hiç durmadan yumruklanıyordu. Sinirlenen Ernesto bir futbol hareketinin tekrarını gösteren televizyona odaklandı. Fiorentina-Juventus karşılaşmasıydı. Yumrukların şiddeti arttı. Sonunda turistlere lanetler yağdırarak ofisinden çıktı ve dar koridordan sese doğru ilerledi. Yarı yolda belirli birkaç saat dışında sürekli kapalı tutulan büyük çelik ızgaranın önünde durdu. Asma kilidin üzerindeki şifreyi girip ızgarayı diğer tarafa doğru iterek açtı. İçeri girdikten sonra protokolü izleyerek kapıyı tekrar arkasından kapattı. Sonra gri tahta kapıya doğru ilerledi. Sesini dışarıdaki kişiye duyurmak için kapıdan "Accusio!" diye seslendi. "Non si può entrare!" Dipnot kapalı, girilemez. Yumruklama sesi devam etti. Ernesto dişlerini gıcırdattı. New Yorklular diye fikir yürüttü. Bir şey istediler mi isterler. Red Bulls futbol takımının dünya sahnesinde başarılı olmasının tek nedeni Avrupa'nın en iyi antrenörlerinden birini araklamış olmasıydı. Yumruklama sesi devam etti ve Ernesto gönülsüzce kapının kilidini açtı. Kapıyı birkaç santim araladı. "Accusio!" Yumruklama sesi sonunda durdu ve Ernesto kendini bir askerle yüz yüze buldu. Gözleri o kadar soğuktu ki Ernesto bir adım geri gitmek zorunda kaldı. Adam üzerinde Ernesto'nun anlamadığı bir akronim yazılı olan resmi bir belge gösterdi. Ernesto telaşla "Cosa succede?" diye sordu. "Dipnot neler oluyor?" Askerin arkasında başka bir asker yere eğilmiş oyuncak helikoptere benzeyen bir şeyi kurcalıyordu. Biraz daha ileride başka bir asker merdivende nöbet bekliyordu. Ernesto yakınlardan gelen polis sirenlerini duydu. "İngilizce biliyor musun?" Askerinki kesinlikle New York aksanı değildi. Avrupalı olabilir mi? Ernesto başını evet anlamında salladı. "Biraz, evet." "Bu sabah bu kapıdan biri geçti mi?" "No signore, nessuno." "Hiç kimse." "Çok iyi, kapı kilitli kalsın. Kimse girip çıkmasın, anlaşıldı mı?" Ernesto omuzunu silkti. Bu zaten onun her zaman yaptığı işti. "Si, anlıyorum. Non deve entrare, ne uscire nessuno." "Söyler misin, bu kapı tek giriş mi?" Ernesto soruyu düşündü. Teknik olarak bugünlerde bu kapı bir çıkış olarak kabul ediliyordu. O yüzden dışarıdan bir kulpu yoktu ama adamın ne sorduğunu anlamıştı. "Evet, sadece bu kapıdan La Cesso var, başka yok. Sarayın içindeki orijinal giriş yıllardır mühürlüydü."
"Peki Boboli bahçelerinden başka gizli çıkışlar var mı? Bilinen kapılardan başka?"
"No signore, her yerde büyük duvarlar var, tek gizli çıkış bu."
Asker başını salladı. "Yardımın için teşekkürler." Ernesto'ya kapıyı kapatıp kilitlemesini işaret etti. Kafası karışmış olan Ernesto söyleneni yaptı. Sonra koridora çıktı, çelik ızgaranın kilidini açıp içinden geçti, arkasından kilitledi ve futbol maçına geri döndü. 11. ayrımın sonu. Sayfa 165.